adımız ve uyumumuz için. Yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Sonbahara merhaba dedik. Bugün 2 Eylül 2020 günlerden çarşamba. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Siz kıymetli dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Sizlere nasıl ulaşabilir, mesajlarımızı nasıl iletebilir dediğinizi duyar gibiyim. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bu programı sizler için hazırlayan güzel bir ekip var. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Sesimizi size ulaştıran teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Sevgili dinleyicilerimiz, sosyal medya modern çağın vazgeçilmez iletişim araçlarından biri. Hal böyle olunca sosyal medyada bir hayli zaman geçiriyoruz. Yaz tatilinde çocuklarda sosyal medya kullanımı, ekran ve oyun bağımlılığı da arttı. Peki teknoloji bağımlılığı nasıl oluşuyor? Bu bağımlılığın zararları neler? Çocuklarımız teknolojiyi kendilerine fayda sağlayacak şekilde nasıl kullanabilirler? Bu konuları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Efendim, haklarımız köşemizde her hafta olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle olacak. Pandemi sürecinde özellikle yurt dışında çalışan ve izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere ülkemize gelen vatandaşlarımızla ilgili kısıtlamaları, yurda girişte gümrüklerde dikkat edilmesi gereken kuralları konuşacağız. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Müzikten sonra buradayız.
Derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır.
Şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken, bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken, bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı günümüzde çok büyük bir oranda. Bugün bu konuları konuşacağız. Telefon hattımızda kim var? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık. Sayın Kırık, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Mustafa Bey, hoş bulduk efendim. Tüm dinleyenlerimize ve sizlere de güzel bir gün diliyorum, iyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ederiz. Günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından birisi sosyal medya. Sabah kalkıyoruz sosyal medya, akşam yatıyoruz sosyal medya. Hatta yataktan kalkar kalkmaz sosyal medya hesaplarımıza bakıyoruz. Ya benim şu gönderim kaç beğeni almış, ne kadar paylaşılmış, efendim yorumum beğenilmiş mi, bunlara bakıyoruz. O hale geldik.
Evet.
Sosyal medya bağımlılığı denilen bir kavram var.
Evet,
bu kavram nasıl bir kavram? Yani insanın sosyal medya bağımlısıyım demesi için hangi aşamaya gelmesi lazım?
Şimdi efendim, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın normalin dışında aşırı bir şekilde kullanılması anlamına geliyor Mustafa Bey. Ve özellikle bu son dönemlerde, biliyorsunuz koronavirüs pandemisi de var. Koronavirüs pandemisi ister istemez bizleri biraz daha dijital ortama entegre etmeye başladı. Uzaktan eğitim faaliyetleri meydana geldi. Evden çalışma sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Bu durum tabii ister istemez bizim internet kullanımımızı arttırmaya başladı. Sosyal medya bağımlılığı ise efendim, sosyal medyanın aşırı bir şekilde kullanılması, özellikle sabah kalktığımız ilk saatten akşam yatana kadar sosyal medyayı kullanmamız, gelişigüzel bir şekilde kullanmamız, burada içerik paylaşmamız, sürekli işte kim ne yapıyor, ne ediyor, arkadaşlarımız ne durumda dememiz, işte konum bilgilerimizi sürekli paylaşmamız, fotoğraf paylaşmamız ve aşırı miktarda, özellikle normalin üstünde aşırı miktarda sosyal medya kullanımı sosyal medya bağımlılığı olarak ifade ediliyor. Buna bağlı olarak çok fazla hastalık ortaya çıktı. Mesela bunların bir tanesi nomofobidir Mustafa Bey. Nomofobi, no mobile phonia diye tabir ettiğimiz bir hastalıktır. Akıllı telefon olmadan yaşayamama, hayatımızı devam ettirememe hastalığıdır. Bu özellikle akıllı telefonları sürekli elimizden düşürmememiz. Biliyorsunuz artık bütün kişisel verilerimizi, bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, videolarımızı bu akıllı telefonlar aracılığıyla paylaşıyoruz, buralarda depoluyoruz. Bunlar aslında bizim küçük bilgisayarlarımız halini almaya başladı. Yani onlarsız yaşıyoruz. Bugün mesela ev anahtarını evde unutuyoruz. Bu kadar düşünmüyoruz ama telefonumuzu evde bıraktığımız an tekrardan eve gerisin geri gitme zorunluluğu hissediyoruz
evet,
kendimizde. Evet, bu da işte özellikle bizim günümüzde bu tarz işte faaliyetlerde bulunmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi, sürekli olarak işte telefonu alalım elimize, akıllı telefonlarımızı alalım elimize, boş vakit geçirme aracı haline gelmeye başladı. Zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. İşte o boş vakti sosyal medyada geçiriyoruz. Bu da ister istemez bağımlılığı tetikliyor. Özellikle Mustafa Bey, baktığımızda bugün Türkiye istatistiklerine baktığımızda 7 saat 29 dakika günlük kişi başına düşen internet kullanımının olduğunu görüyoruz. Bu pandemi döneminde özellikle 10 saatlere kadar çıkmış durumda. Yine sosyal medya kullanımlarına baktığımızda ise 2 saat 51 dakikayı görüyoruz. Bu da ciddi bir rakam Mustafa Bey. Yani kişi başına düşen sosyal medya kullanımı 2 saat 51 dakika. Yani yuvarlarsak, 3 saat dersek Mustafa Bey, yani ayakta kaldığımız zaman dilimi içerisinde diyelim işte 10, 12 saat, 13 saatlik zaman dilimi içerisinde 3 saatini sadece sosyal medyaya ayırıyoruz. Hatta Mustafa Bey şöyle bir durum oluşuyor. İşte diyoruz ki telefonla ufak bir şeye bakıyoruz diyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. İşte bir adres arayacaksınız, orada aradıktan sonra acaba kimle paylaşmış diyorsunuz, bakıyorsunuz. Orada vakit geçiriyorsunuz. Sosyal medyada kim ne atmış ne etmiş, onların hayatlarına bakıyoruz efendim. Onların içeriklerine, yaptıkları paylaşımlara bakıyoruz. Tabii burada doğru yanlışı da ayırt etmemiz çok zor bir duruma gelmeye başlıyor. Çünkü sosyal medya hızlı bir şekilde efendim bilginin, haberin aktarıldığı bir ortam. Evet, bu açıdan evet, baktığınızda sosyal medya çok önemli. Ama bunun dışında yalan bilginin, kirli bilginin, dezenformasyonun, manipülasyonun da yaşandığı bir ortam olduğunu düşünürsek Mustafa Bey, bu da tabii ki çok büyük tehdit olarak karşımıza çıkmakta. Hani özellikle yetişkin bireyler için değil ama sosyal medyada Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak için bu büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü sosyal medya bağımlılığına baktığımızda bu kuşağın daha yoğun bir şekilde bu bağımlılık olayına, tuzağına düştüğünü görüyoruz. Çünkü sosyal medya bağımlılığı özellikle gençler arasında yaygınlaşmış durumda. Özellikle yaz aylarında biliyorsunuz okulların tatil olduğu dönemlerde kullanım daha had safhalara ulaşmaya başlıyor. Ve biliyorsunuz Mustafa Bey, bu hafta itibariyle de okullar açılmaya başladı. Pazartesi günü uzaktan eğitim faaliyetleri başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. İşte bu süreçten sonra Mustafa Bey, bizim çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlike bu geçiş dönemini doğru bir şekilde aktarabilmek, atlatabilmek. Çünkü eğer geçiş dönemi doğru bir şekilde atlatabilmezsek, uyku saatlerinin düzene girmesinden tutun, sosyal medya ve internet kullanım sürelerinin ayarlanamaması derslerde de başarısızlığa sebep olacak. Çünkü sosyal medya bağımlılığı özellikle gençlerde, çocuklarda ders başarılarına doğrudan yansıyor Mustafa Bey. Çünkü derslere verim düşmüş oluyor. Çünkü akıl sadece sosyal medyada oluyor. Bu da işte dediğim gibi FOMO dediğimiz bir hastalık. Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu. Bağımlılığın farklı bir boyutu. Yani işte bir titreşim geldiğinde sürekli telefona bakmak. Efendim işte bir saat sonra kim ne paylaştı bunları görmek. İçeriklerin neler olduğuna bakmak. Bunların hepsi efendim sosyal medya bağımlılığı olarak karşımıza çıkıyor ki şu an baktığımızda da bizi tedirgin etmesi gayet doğal bu sosyal medya bağımlılığı. Çünkü gençler arasında bunun yaygınlaşması toplumun geleceği, ülkenin geleceği açısından da tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor Mustafa Bey. Eğer bu önlemi alamazsak ebeveynler olarak, bu noktada gereken bilgi birikimine sahip olamazsak, dijital okur yazar olamazsak çocuklarımızı da doğru bir şekilde yönlendiremeyiz. Ama sosyal medya bağımlılığının en temel sorunlarından bir tanesi ailede başlıyor. Eğer bir anne, bir baba gelişi güzel bir şekilde sosyal medya kullanıyorsa, telefon, akıllı telefon elinden düşmüyorsa, çocuk da zaten Mustafa Bey ister istemez anneden babadan gördüğünü uyguluyor. Dolayısıyla da anne ve baba zaten sosyal medya bağımlısı olduğu için genelde yapılan araştırmalarda çocukların da aileden etkilendiği ve onların da sosyal medya bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor.
Evet. Yani Ali Murat aslında, Bey, tam buyurun. Bu noktada şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Çocuklar anne babanın gözetiminde mi sosyal medyayı, interneti kullanmalı?
Evet Mustafa Bey, bizim her zaman söylediğimiz noktalardan bir tanesi o. İlk eğitim ailede başlar ve ailevi eğitim hayatımızın sonuna kadar aslında devam eder Mustafa Bey. Burada ailelerimize düşen görev ve sorumluluk özellikle sosyal medyanın, internetin zararlı boyutlarına karşı her zaman çocukla iç içe bir şekilde vakit geçirerek, iletişim kurarak onlarla birlikte bu faaliyetleri ve aktiviteleri düzenlemelidir. Bunlar yapıldığı an hiçbir sorun sıkıntı olmaz. Ancak işte çocuğun işte vakit geçirebilmesi adına dijital bakıcı olarak akıllı telefonu vereyim, efendim tableti vereyim, işte çocuğum benden uzak kalsın, istediğini yapsın, ben de kafamı dinleyeyim, işimi gücümü yapayım der ise o aile, işte tehlike çanları o zaman çalmaya başlıyor. Çocuk gelişi güzel bir şekilde o sanal dünyanın tehditlerine maruz kalıyor ve bu birçok sorun olarak, birçok problem olarak aileye yansıyor. Yani aslında anne ve baba bilmeyerek onlara çok büyük kötülük yapmış oluyor. Yani tatil dönemi geçti mesela Mustafa Bey. Tatil döneminde en büyük sorunlardan bir tanesi gelişi güzel bir şekilde sosyal medya kullanımı oldu. Aileler ne yazık ki yaz dönemini çocuklara işte tabletleri vererek, akıllı telefonları vererek geçirttiler. İşte büyük problem zaten buradan başladı Mustafa Bey.
Evet.
Bundan sonraki süreçte ailelerin, en azından artık dönem başladı biliyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılına doğru bir şekilde motivasyonlarının sağlanabilmesi açısından bunların tabii ki bir plana, bir çizelgeye konulması çok çok önemli. Yani çocuk hangi saatte ders çalışacağını, hangi saatte sosyal medyada vakit geçireceğini bilecek. Şu da doğru değil Mustafa Bey. Günümüz şartlarında açık söylüyorum ben. Yani derseniz ki benim çocuğum sosyal medyaya girmesin, benim çocuğum oyun oynamasın, benim çocuğum internete girmesin derse bu sefer zaten teknolojiyi kaçırmış oluyor. Ben bunu da doğru bulmuyorum bir akademisyen olarak. Yani bunun derecesini, ayarını ebeveynler olarak bizlerin ayarlaması lazım Mustafa Bey. Dengeli gitmemiz lazım. Ne tamamen sınırsız bir şekilde kullanım hakkı tanıyacağız, ne de tamamen kısıtlı bir şekilde işte girmeyeceksin, etmeyeceksin diyeceğiz. Bu da zaten çocuğun ne yazık ki ailesinden soğumasına sebep oluyor. Ailesinden soğuduktan sonra çocuğun zihinsel, fiziksel gelişimi, psikolojik sorunları baş göstermeye başlıyor. Bu da tabii ki eğitimciler olarak, akademisyenler olarak hiç istediğimiz mevzular değilmiş.
Evet, çocukları çok sıkmamak, çok da boş bırakmamak, bunun dengesini sağlamak lazım dediğiniz
karar,
gibi.
Evet, karar. Azı karar çoğu zarar diyoruz ya Mustafa.
Evet.
Bey. Aynen öyle.
Evet, öyle. Murat Bey, şimdi sosyal medya bağımlılığı psikolojimizden iş hayatımıza, günlük yaşamdan ilişkilerimize kadar her alanda bizi etkiliyor, maalesef etkiliyor.
Evet.
Peki sosyal medya bağımlısı olanların bu bağımlılığın altında yatan sebeplerine baktığımızda neler var?
Mustafa Bey, şunu görüyoruz. Özellikle sosyal medya bağımlılığının altında kişilerin asosyal bir hayat gütmeleri. Yani topluma açık olmamaları, etrafıyla iletişiminin olmamaları ne yazık ki sosyal medya bağımlılığını ortaya koyuyor. İnsanlar biliyorsunuz, biz insanoğlu olarak doğamız gereği, yapımız gereği mutlu olmak isteriz. Çünkü sosyal varlıkları, sosyal varlık demek topluma ait olan varlıktır. Toplum içerisinde büyüyen, gelişen varlıktır. Bireyler olarak bizler de öyleyiz. Etrafımızla iletişim kurarız, iletişim sağlarız, toplumla birlikte hareket ederiz, toplumla iletişim kurarız. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuruz, fikirlerimizi, görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktarırız. Ama ne yapıyoruz? İşte biz insanlarla iletişim kuramadığımızda o dijital medyayı, sosyal medyayı bir arkadaş olarak görüyoruz kendimize Mustafa Bey. Yani
evet.
Ondan aslında bir arkadaşlık bekliyoruz. İşte orada sanal arkadaşlıklar kuruyoruz, onlarla konuşmaya başlıyoruz. Halbuki real hayatta yapacağımız aktiviteleri ya da real hayatta arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüşebilmeyi sanal ortamda gerçekleştirmiş oluyoruz. Sanal ortamda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlarla iletişime geçiyoruz. Bunlar bize farklı tehditler olarak gerisin geri dönüyor. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya yapısı gereği çok farklı boyutlara ulaştı. Bugün yani dolandırıcılık faaliyetlerinde sosyal medyadan gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin giderek arttığını görüyoruz.
Evet,
yani
son zamanlarda arttı.
Dolandırıcılar burayı da fırsat bildiler efendim.
Evet.
Yani o yüzden şimdi baktığımızda Mustafa Bey, bizim birey olarak o bağımlılığın altında yatan etmenleri kendimizin araştırması gerekiyor. Bu belki gençler için, çocuklar için çok zor olacaktır ama biz neden sosyal medyaya ihtiyaç duyuyoruz? Sosyal medya bizim için aslında afyon mudur? Yani uyuşturucu mudur? Bugün günümüzde baktığımızda sosyal medyanın uyuşturucu niteliğinde olduğunu görüyoruz. Yani işte kendini işte hazır hissetmeyen, bazı şeylere rahatlamak isteyen insanların tabiri caizse böyle hani nasıl morfini enjekte eder de böyle her şeyi unuturlar, giderler mesela uyuşturucu bağımlıları. Sosyal medya bağımlılığı da aslında o derecede bizi etkiliyor efendim. Yani biz toplumdan koparak, kaçarak, sosyal medyaya sığınarak sorunların çözüleceğini düşünüyoruz. Gençler sosyal medyada sorunların çözüleceğini, yeni arkadaşlar bulacaklarını düşünüyorlar. İşte bu düşünce ne yazık ki zaten sosyal medya bağımlılığını ortaya koyuyor efendim. Yani biz aslında kolayı seviyoruz. Toplumca özellikle gençler hep şunu araştırıyorlar internette. Kısa yoldan nasıl şöhret olunur? Kısa yoldan nasıl para kazanılır? Bunu internet ortamında araştırıyorlar ve ne yazık ki internet ortamındaki o kirli bilgi, dezenformasyon, manipülasyon ne yazık ki işte çocukların zihinsel belleğini de olumsuz bir şekilde etkiliyor. İşte burada yazan yöntemlerle işte sosyal medyada içerik çekin, sosyal medyada şunu paylaşın, sosyal medyada şunu yapın, işte şu kadar gelir elde edersiniz, şöyle kazanırsınız, izlendikçe şöyle olur vesaire diye diye çocuklar eğitimden koparılıyor ve hayatı kısa yoldan kazanma yoluna itiliyorlar. Bunlar da aslında bilinçli bir şekilde yapılıyor. İşte dolayısıyla bu da bağımlılığa sebep oluyor. Yani 2 dakika olmayınca çocuk birçok dünyadaki yaşanan birçok şeyi kaçıracağını düşünüyor. Halbuki şunu bilmiyor. Sosyal medya zaten geriye dönüp de içerikleri kontrol edebiliriz, bakabiliriz. Haftalıkla kontrol edebiliriz, günlükle kontrol edebiliriz. Bu sorun değil. Ama işte burada ebeveynlere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Yani ebeveynlerin kendi farkındalıklarını o çocuklara, o farkındalıklarını aktarması ve oluşturması gerekiyor efendim. Bu farkındalık oluşturması da öncelikle kendi benliğinin farkına varması gerekiyor. Bir annenin, babanın rol model olan bir annenin, babanın çocuğa rol model olması gerekiyor. Yani eğer bir anne baba çocuk okulda ya da işte ne bileyim çocuğa bir hal hatır sormuyorsa, ne yaptığını ne ettiğini merak etmiyorsa, işte çocuk bir soru sorduğunda şimdi işim var sonra diyorsa, biz tabii ki onları birazdan sosyal medyanın o dipsiz çukuruna atmış oluyoruz efendim. Bu da tabii ki büyük sorun ve sıkıntı meydana getiriyor. Çünkü bu olay ileride çok büyük psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Hı-hı. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu zaten efendim. Yani böylelikle çocuk kendi benliğini unutuyor. Tabiri caizse tamamen bir uyuşturucu yemiş gibi, o sosyal medyada uyuşturucu yemiş gibi sürekli oradan oraya koşturuyor. Bu da tabii ki ne problem ortaya teşkil ediyor efendim? Psikolojik çıkmazlara sebebiyet veriyor. Çocuk orada o gördüğü dünyanın, o ihtişamlı dünyanın bir parçası olmak istiyor. Sosyal medyada işte o belki birazdan konuşacağız, o fenomenler gibi, o sosyal medya ünlüleri gibi olmak istiyor. Onlara
evet,
özeniyor
evet,
efendim.
Öyle.
Özenmeyle birlikte onların karakterlerine özeniyor, onlar gibi olmak istiyor, onlar gibi videolar çekmek istiyor, onlar gibi başarılı ve popüler olmak istiyor. Ama takdir edersiniz ki Türkiye'de Z kuşağına mensup çok fazla birey var. Hepsinin efendim böyle işte bir videoyla, efendim bir içerikle bir anda şöhret olması mümkün değil yani bu. Realiteye aykırı. Ama ne yazık ki efendim bu işte o ihtişamlı hayatlar sosyal medyada sunuluyor ve çocuklar ne yazık ki o çıkmazın içerisine ister istemez girmiş oluyorlar. Ama her zaman şunu diyoruz biz. Sosyal medya elbette ki tabii ki kullanılacak. Bugün mesela şunu gördük pandemi döneminde. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu paylaşımlar, açıklamalar, pandemi döneminde doğru yönlendirmeleri, işte maske, mesafe, temizlik, hijyen dediğimiz o üç ana unsuru sürekli sosyal medya üzerinden, kendi sosyal paylaşım ağlarındaki hesaplarından sunması iyi sosyal medya kullanıma bir örnek olabileceği gibi.
Tabii, iyi
sosyal medyada şunu yapın, bunu yapın, işte bakın şöyle olursanız şöhret olursunuz vesaire gibi böyle insanlar da bulunmakta. Denetimsiz ve kontrolsüz yapıdan ki ama biliyorsunuz zaten 1 Ekim itibariyle Mustafa Bey 5651 sayılı kanundaki internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundaki bir güncelleme ile birlikte Ekim ayından itibaren biliyorsunuz mecliste kabul edilen, buna hatta genel olarak vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde sosyal medya yasası da diyebiliriz. Bununla birlikte artık en azından buradaki o bilinmezlik, o sosyal medyadaki dezenformasyon, bilgi kirliliğinin önüne geçilebilecek ve sosyal medyada suç işleyen insanlar bunun karşılığını da almış olacaklar. Bu da tabii ki devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından atılmış çok önemli bir adım Mustafa Bey.
Evet.
Ve ben gerçekten takdir ediyorum yani devletimizi bu noktada. Çünkü o sosyal medyadaki o bağımlılık dediğimiz işte en büyük sorunların başında geliyor bağımlılık. Yani hepsinden daha tehlikeli. Yani tamamen bir gençliği siz zehirlerseniz o ülkeyi de zehirlemiş olursunuz. Çünkü onlar
elbette
bizim geleceğimiz efendim.
Tabii.
Ayarında ve kararında olması çok gerekir. Belki ileride atılacak yerli milli sosyal medya projeleriyle de bunun daha farklı boyutlara ulaşacağını düşünüyorum. Daha verim elde edebileceğimiz, sosyal medyanın daha verim elde edeceğimiz bir duruma da ulaşacağını düşünüyorum Mustafa Bey.
İnşallah. Ali Murat Bey, iyi bir gözlemci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çocuklar anne babalarından çok fenomenlerin, youtuberların sözlerini dinliyorlar maalesef.
Evet.
Böyle bir
evet
sıkıntı da var. Yani bir youtuber çıkıyor diyor ki şu konuda bunu yapın, çocuk hemen onu yapıyor. Anne babasının
evet
sözünü dinlemeyip o youtuberların, fenomenlerin sözünü dinliyor. Burada da büyük bir tehlike var aslında değil mi?
İşte efendim bakın az önce biraz Mustafa Bey'cim ifade ettim, tekrar ifade etmek isterim. Şimdi fenomenler, influencerlar dediğimiz, youtuberlar dediğimiz kitle bu kesim gerçekten sıyrılmış, geçmişten beri çalışmış, işte yapmış olduğu projelerle, çekmiş olduğu videolarla, çekmiş olduğu fotoğraflarla belli bir kitleyi yönetebilen ve yönlendirebilen bir yapıya sahip. Zaten tehlike ve tehdit buradan ortaya çıkıyor. Yani anne ve babasını dinlemeyen bir çocuk o youtuber'ın, o influencer'ın söylemiş olduklarını ya da yapmış olduklarını yapabiliyor. Yani aslında biz şunu diyoruz, yeni neslin kanaat önderi durumuna geldiler efendim. Youtuber'lık, influencer'lık. Geçmişte ne oldu? Ünlü futbolcular belki vardı, sanatçılar vardı, topluma mal olmuş isimler vardı. Şimdi onların yerini bu isimler almaya başladı. Her dönem kendi konjonktürüne göre kendi ünlülerini oluşturuyor ve belli bir noktadan sonra sabun köpüğü gibi kayboluyorlar. İster istemez bu ünlüler de, yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu o fenomen dediğimiz ünlüler de belli bir noktadan sonra sabun köpüğü gibi kaybolacak. Ancak şunu ifade etmemiz gerek. Bizim okuryazarlık bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Sonuçta o isimleri ön plana çıkaran kimler? Fenomenleri ön plana çıkaran influencerları. Siz eğer onlara ilgi göstermezseniz onlar zaten oldukları yerden kaybolurlar.
Elbette izleyici kitlesi.
İzleyici kitlesi var.
Onlar çünkü çıkartıyor ön plana.
Aynen öyle. Peki o izleyici kitlesini kimler oluşturuyor? Genelde Z nesli dediğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak. 2000 ve sonrası doğan kuşak medya kullanım alışkanlıkları değişmeye başladı Mustafa Bey. Yani işte diyelim benim kuşak, ben 34 yaşındayım. Benim kuşağım geleneksel yayıncılık diye tabir ettiğimiz televizyondan, işte internetin son dönemlerine, gençlik olarak diyorum, son dönemlerine yetişmiş bir nesil. Ancak yeni kuşak sosyal medyayı çok rahat bir şekilde kullanıyor. En büyük sorun da şu. Hani biz bazen diyoruz ya Mustafa Bey, işte aileler şu noktada bilgi sahibi olmalı, sosyal medya kullanımı noktasında bilgi sahibi olmalı. Çocuğun hangi sitelere girdiğinin kontrol edilmesi, arama geçmişinin mutlaka kontrol edilmesi, ebeveyn filtresinin mutlaka kullanılması diyoruz. Ama sorun nereden kaynaklı? Şimdi ailenin bu noktada farkındalığı yok Mustafa Bey. Bilinci oluşmamış, o dijital bilinci oluşmamış. Ailede dijital bilinç oluşmadığı için çocukta da bu ister istemez olumsuzluk teşkil ediyor. Çocukta ne oluyor? Bundan etkileniyor Mustafa Bey. Biz eğer tabii onu doğru bir şekilde anlatamazsak, aktaramazsak, ben bazen okullarda bu pandemi döneminden önce seminerlere gidiyordum Mustafa Bey. Şimdi orada ailelere bizim öncelikle sosyal medyanın ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Toplum olarak sosyal medyanın ne olduğunu çocuklara değil, onun zararlı etkilerini çocuklara değil, önce ailelere bizim sunmamız gerekiyor. Çünkü bazı insanlar var ki ya ne olacak, YouTube'dan bir video diyor misal, internetten bir video diyor. Ne olabilir, ne kadar etkili? Çok şey etkileyebilir.
Bu çocuk, konuda bilinç ve farkındalık alıyor, kazanmamız
kanaat
gerekiyor.
Kanaat önderi olarak kalıyor. Ve o ne söylerse onu yapıyor. Tabiri caizse komutlarına uygular duruma geliyor. Dolayısıyla Mustafa Bey bununla ilgili çok akımlar çıkartıyor fenomenler, ünlüler, ondan sosyal medya ünlüleri, fenomen dediğimiz. Akımlar çıkartıyor ve bu akımların bazıları çok tehlikeli. Ne yapıyor? İşte teras kata çıkıyor ve selfie çekiyor. Bütün işte size bütün Türkiye'yi gösteriyorum diyor, selfie çekiyor. Allah korusun ayağa kaysa düşse ne olacak? Orada like uğruna, yani beğeni uğruna Mustafa Bey kendi canını bile hiçe sayacak gençlerimiz var. Ya evet. Da ne yapıyor işte? Antalya'da falezlerin üstüne çıkıyor. İşte çok fazla izlenme adına o falezlerden aşağı doğru atlıyor mesela. Çok farklı işte fraksiyonlarla, atraksiyonlarla aşağı doğru atlıyor. Niye? Daha fazla beğeni alabilmek adına, sosyal medya fenomen olabilmek adına, videosunun, fotoğrafının daha çok beğenisi uğruna kendi canını bile hiçe sayacak gençler var. Bu nereden ortaya çıkıyor? Bilinçsizlikten, tabii, bilgisizlikten, eğitimsizlikten. Hani hep diyoruz ya eğitim şart, eğitim şart diye. Bazen hatta esprilere bile konu oluyor bu eğitim konusu. Sosyal medya eğitimi şart. Artık sosyal medya eğitimi olmazsa olmaz. Ben umuyorum Milli Eğitim Bakanlığımız da bunun farkında zaten. Sosyal medyanın, internetin, teknolojinin gücünden farkında. Bu noktada işte çocukların zihinsel ve fiziksel olumsuzluklarını arka plana atarak bu tarz noktada sosyal medyanın gelişimine yönelik adımlar atılması, sosyal medya okuryazarlığının, dijital bilincin aşılanması adına bunların sunulması çocukların da geleceği adına çok büyük avantajlar ortaya koyacak.
Evet, Sayın Kırık, bu hususta söylenecek daha çok şey var, konuşacak çok şey var ama bizim de süremizin sonuna geldik. Son olarak sizinle Elon Musk'ın şu yeni projesini konuşmak isterim. Biraz da buna değinelim. Tabii. Elon Musk neyi hedefliyor bu projesiyle?
Bu projeyle birlikte aslında Neuralink dediğimiz bir çip sistemi var. Bu Neuralink dediğimiz çip sistemi şunu ifade ediyor Mustafa Beyciğim. Şimdi bu çip deri altına yerleştiriliyor ve beyin sinirleri, beyin dalgaları aracılığıyla vücutta herhangi bir olumsuzluk yaşamış bir organın iyileştirilmesini amaçlıyor. Yani görünen o, aslında sunulan o. Elon Musk'ın sunmuş olduğu, aktarmış olduğu bilgi o. Yani tedavi yönteminde kullanılacağını ifade ediyor. Ancak bu tabiri caizse sizin beyninizin de bir kontrol altına alınacağını gösteriyor. Günümüzde de biliyorsunuz dijital ortam, dijital güvenlik, bazen yayınlarımızda da sizlerle gerçekleştirdiğimiz yayınlarda hep bu dijital güvenlik, siber güvenlik kavramlarından bahsediyoruz. Ama ne olacak? Her dijital ortam istediği kadar güvenli olsun, istediği kadar kontrol altında tutulsun, hepsinin büyük tehditler oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu beyin çipinin yarın öbür gün siber korsanlar tarafından, siber hırsızlar tarafından hacklendiğini düşün. Ve buraya çok farklı verilerin depolandığını, aktarıldığını düşünün ve beynin çok farklı bir şekilde kontrol edildiğini, zihinlerin okuduğunu düşünün.
Yani
bu
korkutucu.
Gerçekten insanlık tarihi için kara bir leke olarak geçer.
Evet.
Yani bir şeyi düzelteyim derken aslında çok şeyi doğal yapısından, hayatı doğal yapısından bir şekilde çıkarmış oluyorsunuz bunu yaptığınızda. Dolayısıyla bunun ben sağlık ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından da ben değerlendirileceğini düşünüyorum. Bunun kullanılması konusunda da bunun o kadar kolay olacağını, işte bir çip aracılığıyla bütün hastalıklardan kurtulacağı, gerçekten yani bu şu an çok ütopik. Çok ütopik. Bunu biraz zamana bırakmak lazım. İşte ben internette yorumları görüyorum. Hemen kullanmak istiyorum, hemen almak istiyorum vesaire diyenler var. Yani bugün koronavirüs aşısı bile biliyorsunuz daha tam anlamıyla bulunamadı. Bazı ülkeler aşıları bulduğunu söylüyorlar ama devletler bunun hemen kullanılmayacağını ifade ederken böyle bir çipe bütün beynimizi sunmamız, bütün vücudumuzu sunmamız ne kadar doğru? Acaba bu çip bizi ileride yaşayan zombilere mi dönüştürecek? Bu da tabii ki aklımıza kalan soru işareti.
Değil mi?
Dijital dünyaya biraz hakim olan insan zaten bunun altına yatan etmenleri çok rahat görebilecektir Mustafa Bey.
Evet, tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi. Yarı insan, yarı robot. İşte beyni bir yapay zekaya bağlanmış. Oradan gelen evet. komutları yerine getiriyor. Şöyle düşündüğümüzde gerçekten korkutucu. Sonumuz hayır olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok sağ olun. Mustafa Görüşmek Bey. Dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
Tamam. Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerleydi. Sosyal medya bağımlılığını konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kayboldum. Eylül haklarımız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizde devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Beyciğim, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
Çok şükür, gayet iyiyim. Bu dönemde iyi olmamız gerekiyor. Çünkü birlikteliğe, güçlü olmaya, sağlıklı olmaya ihtiyacımız var millette. O sebeple de özellikle konumuza girmeden önce sosyal mesafeye ve maske takmaya lütfen dikkat ve özen gösterelim diye dinleyicilerimize en azından bu konuyu aktaralım.
Evet, devlet erkanının, Sağlık Bakanımızın sık sık tekrar ettiği 3 kural: maske, mesafe ve temizlik. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat mutlaka son zamanlarda Türkiye'de pandeminin hızla yayıldığını görüyoruz ve ben bunu da insanların biraz daha sorumsuzca hareket ettiğine bağlıyorum. İşte düğünler, dernekler, bunlar güzel, hoş şeyler, fakat işte bu kurallara riayet edilmeden yapılınca virüs maalesef bir insandan başka insanlara sıçrıyor.
Maalesef öyle.
Süleyman Bey, bugün sizinle yurt dışından yurdumuza gelen vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları konuşacağız. Gümrükte ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorlar, onları konuşacağız. Yurt dışından ülkemize gelen Türk vatandaşları ne gibi önlemlerle karşılaşıyor?
Şimdi normal bir seyir olsaydı bizim şu anda gümrük giriş kapılarından girerken ister hava yoluyla, ister kara yoluyla, deniz ulaşım yoluyla olsun, normal tabi olunacak bir takım sınırlamalar vardı ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardı. Ancak şimdiki durumda ise pandemi sürecinde daha farklı bir takım sınırlamalara tabi. Şimdi bu anayasalarımızda yer alan veya işte Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'nde veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan işte seyahat özgürlüğü dediğimiz temel bir hak. Ancak bu haklar olağanüstü dönemlerde kısıtlanabiliyor. Bizim anayasamızda da 23. maddesinde açık bir şekilde seyahat özgürlüğüne ilişkin hususların da temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü dönemlerde, yani sağlıkla ilgili, kamu düzeni, kamu sağlığıyla ilgili dönemlerde kısıtlanabileceğine ilişkin düzenlemeler mevcut. Şimdi bütün ülkeler kendi içlerinde, Avrupa Birliği üyesi ülkeler bile kendi aralarında birbirlerine giriş çıkışlarda biliyorsunuz sınırlamalar getirdi. Her ne kadar birlik üyesi ülkeler arasında giriş çıkış, gümrük anlamında bir sınırlama söz konusu olmasa bile, bu pandemi süreci sebebiyle bazı ülkeler birbirlerine giriş çıkışları, ülkelerin sınırlarını tamamen kapattılar. Şimdi kontrollü olarak bu seyahat izinleri başladı. Aynı şekilde ülkemizde buna ilişkin sınırlamalar devam ediyor ama yasaklamalar kalktı. Yani artık giriş çıkış ülkemize seyahat özgürlüğü anlamında serbest. Özellikle yurt dışında çalışan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları veya Türk vatandaşı, Türk asıllı olmakla birlikte bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızın şimdi yaz dönemi olması sebebiyle uçuşların açılması ve tatillerini de ülkede geçirmek üzere yoğun şekilde geldiklerini görüyoruz. Evet. Şimdi tabii Avrupa'da da durum çok böyle şey değil maalesef. Yani orada da pandeminin yine etkileri devam ediyor. Onun için yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlarımız bu pandemi sürecinde bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Mesela bu HES kodu dediğimiz seyahat sırasında buradan Türkiye'den çıkışta veya işte girişte bir takım şeyler var. Özellikle mesela hava yoluyla yapılacak, örneğin Türkiye'ye geldi, Türkiye'de başka bir şehre hava yoluyla ulaşacak olan ya da karayoluyla ulaşacak olan vatandaşlarımızın HES kodu alması gerekiyor.
Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu.
Harika Mustafa Bey. Evet. Çünkü bazıları hep soruyor, ya HES ne demek yani? HES kodu ne demek? Aslında hayat evet sıranın kısaltılmıştı.
Evet.
Anlamda da özellikle HES kodu almadan seyahat edilmemesi gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki özel araçlarıyla seyahat edenler bu anlamda eğer gittiği ilde özel bir karantina ya da sınırlama yok ise ona gerek yok. Ama toplu taşıma araçlarıyla uçak, demir yolu, karayolu gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak kişilerin mutlak surette HES kodu almasını zorunlu kılıyor. Çok sorulan şeylerden bir tanesi mesela aileyle birlikte gelen çocukların acaba onların da HES kodu alması gerekiyor mu? Yani sadece aile bireyleri, ebeveynler HES kodu alırsa yeterli mi? İşte hemen belirtmek gerekir ki 2 yaşını doldurmamış tüm misafirleri mutlaka 2 yaşına kadar bu dediğimiz sınırlamalara tabi, ama 2 yaşın altındaki çocuklarımızın ve bebeklerin HES kodu almasına gerek yok. Yani evet. Ebeveynleriyle birlikte eğer seyahat edecekler ise biletleme aşamasında HES kodu almalarına gerek yok.
Evet.
Ama daha da yüksek yaştaki çocukların HES kodu almasında yine zaruret görülüyor. Şimdi bazı vatandaşlar özellikle hani Türk vatandaşlığını kaybetmiş ya da bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazanmış ya da Türkiye'de bulunup da yabancı kimlik belgesine sahip olan vatandaşlar acaba HES kodu alacak mı? Bu da çok karşılaşılan bir soru. HES kodu bir defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti yabancı kimliğine sahip vatandaşlar için zorunluluk. Yani bu nedenle mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının HES kodunu alarak
alması gerekiyor.
Bu seyahatlerini yapmasında fayda var.
Süleyman Bey, bir de merak edilen şu husus var. Vatandaşların yurda girişlerinde ülkelerinden evcil hayvan getirmeleri yasak mı, serbest mi?
Biliyorsunuz evcil hayvan getirilmesi ya da belli bir ülkenin endemik bir takım bitkileri, biyoçeşitliler, işte soğanlı bitkiler, bazı tohumlar ve özellikle işte hayvan türleri, evcil hayvanlar, bunların giriş ve çıkışlar bir prosedüre tabi. Yani herkes kafasına göre evcil hayvanı getirip götüremez ya da bitkisel tohumlar ya da şeyler getirip götüremez. Şimdi bu çerçevede evcil hayvanların getirilip götürülmesinde bir sıkıntı yok. Tabii evcil hayvandan neyi de anladığımız, neyi kastettiğimiz de önemli. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinde Wuhan'dan çıktığı belirtilen bu hastalığın kaynağında farklı hayvanlardan da bahsediliyor. Yani tropikal böyle doğal yaşamın içerisinde kalması gereken hayvanlar, iguanayı ya da bir ne bileyim bir başka bir hayvanı da getirmek söz konusu değil. Burada bahsettiğimiz işte kedi köpek gibi,
evet.
Kuş gibi bir takım evcil dediğimiz hayvanlar. Şimdi bunların da yurda getirilmesinde bir kısıtlama yok. Getirilebilirler, çıkarılabilirler, ancak mutlak şekilde beraberimize getirilen hayvanın aşı kartları, sağlık karneleri mutlaka yolcu beraberinde getirilmeli. Aksi halde giriş ve çıkışlarda, gümrük giriş ve çıkışlarında, kapı giriş ve çıkışlarında hayvanın sağlığıyla ilgili bir soru işareti olacağından ve bunun da yanında aşı kartları veya sağlık karneleri olmadığı için tespit edilememesi halinde bu durumda evcil hayvanlarını yanında getiren vatandaşlarımız sıkıntı yaşayabilirler. Yurda girişleri engellenebilir. Bu nedenle buna mutlaka dikkat etsin. Evcil hayvanlarını getirecek olan vatandaşlarımız mutlaka sağlıkla ilgili hayvanın ilgili belgelerini getirmesi gerekiyor.
Evet.
Mesela 65 yaşla ilgili çok sık sorulan sorular var. 65 yaş üzerindeki seyahat eden kişilerin HES uygulaması kapsamında mı? Evet, mutlak surette HES kapsamı içindeler. Bugünkü belki bilim kurulu toplantısından sonra yeni tedbirler getirilecek mi bilmiyoruz belli yaş grupları için. Çünkü vaka sayıları hızla artıyor. Bu nedenle de 65 yaş ve üstündeki kişilerin de mutlak şekilde HES kodu alması zaruri.
Evet. Ne tür kararlar alınacak? Biz de bilim kurulunun açıklamalarını bekliyoruz. Merakla. Evet. Süleyman Bey, Bey. İşte dünya koronavirüsün etkisi altında, fakat dünyada Türkiye'ye baktığımızda Türkiye yine güvenli liman olmaya devam ediyor. Ben de şu bilgiyi paylaşmak isterim sizlerle ve dinleyicilerimizle. 2020 Temmuz ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 5 ülke şöyle: Almanya'dan 199.235 kişi, Ukrayna'dan 152.717 kişi, İngiltere'den 74.671 kişi, Hollanda'dan 64.679 kişi ve Fransa'dan 58.540 kişi Türkiye'ye giriş yapmış. Bunlar önemli rakamlar.
Evet, özellikle Almanya'dan sayının ilk sırada olması, çoğunluğun olması, orada vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tatil amaçlı, ailelerini görme amaçlı, izinlerini yapma amaçlı dönüşleri de var.
Evet.
Tabii ki kendi Türk ülkemizde sağlık koşullarından yararlanmak isteyenler de vardır ama ziyade buraya aile ziyareti ya da yıllık tatillerini geçirmek için gelenler var. Şunu dinleyicilerimize belki hemen hatırlatmakta fayda var. Bizde bu maske meselesi, biliyorsunuz. Türkiye'deki toplu taşıma araçlarında, uçakta, otobüslerde olsun, toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunludur. Kıymetli dinleyicilerimiz, mutlaka yolcuların seyahat esnasında da dahil olmak üzere, örneğin uçuş esnasında da dahil olmak üzere mutlaka maske zorunluluğu vardır. Sadece boğulma tehlikeleri ya da nefes alma sıkıntıları olabileceği düşüncesiyle 0-2 yaş grubuyla ilgili maske takılması zorunluluğu yok. Hatırlarsınız, geçenlerde bir sanırım yurt dışındaki bir ülkede uçuş sırasında çocuğuna maske takmak istemeyen bir anne ile uçuş görevlileri arasında sıkıntı yaşanmıştı. Türkiye'de 0-2 yaş arasında bebeklere maske takma zorunluluğu bulunmamakta, ancak 6 yaşından sonra 6 yaş üzeri çocukların maske takma zorunlulukları var. Bunu da dinleyicilerimize bildirmekte fayda var.
Evet. Ya bu işin üstesinden devlet millet el ele verip geçeceğiz ama şöyle baktığımızda maalesef karantinada olması gerekirken, evde bulunması gerekirken sokaklarda gezen pek çok kişiyi tespit etti görevliler. Bu da çok ilginç, çok kötü bir şey. Buna da dikkat çekmek istiyorum.
Çocuklardan bahsetmişken, biliyorsunuz zaman zaman bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çocuklarını oradan uçağa bindirirler, kendileri gelemiyor oldukları için Türkiye'deki yakınlarının dedesinin, işte babaannesinin işte yanına gönderiyorlar, biliyorsunuz, refakatsiz bir şekilde çocukları gönderebiliyorlar. Bu pandemi sürecinde sağlık standartları gereğince 7-12 yaş aralığındaki çocuklar doğrudan uçuşlarda refakatsiz olarak, yolcu olarak kabul edilebiliyorlar, 7-12 yaş arasındakiler. Ama yurt içi ve yurt dışındaki aktarmalı yolculuklarda çocuk misafirlerinin ebeveynleri veya birinci derece akrabalarıyla birlikte seyahat etmeleri gerekiyor. Yani bakın, Türkiye içindeki tüm yolculuklarda, hava yolu uçuşları da buna dahil olmak üzere, 7-12 yaşındaki çocukların arasındaki çocukların mutlaka ebeveynleri veya birinci derece akrabalarıyla birlikte seyahat etme zorunluluğu var. Tabii ki 7 yaşından altındaki refakatsiz mümkün değil. Yolculuk dahi yapamıyor. Sadece 7-12 yaş arasındakiler yapıyor. Evet. 12 yaş üstündekilere zaten bir sınırlama yok.
Evet, Sayın Çetin, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz bu önemli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızdaydı. Yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın gümrükte karşılaştığı durumları konuştuk bu pandemi sürecinde ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.